Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 47.
Gitmeliyim, çocuk yalnız. Sonra bir şeyler hatırlamış gibi yorgun yorgun sordu. Bulunduğunuz yerde ateş var mı? Var. Kendinizi üşütmeyin beyefendi. Rahat olduğunuzu söylemişlerdi. Çok rahatım. Çamaşırı unutmayınız. Bir daha gelişinizde Ayşe'yi mutlaka getirirsiniz. Çamaşırla beraber çocuğun bir de resmini isterim. Burhanettin Bey'e döndü. Yasak değil ya. Ne? Resim mi? Hayır. Teşekkür ederim. Enişte Bey elini iç cebine atmıştı. Duraklayarak konuştu. Size birkaç para bırakacağız. Çok rica ederim. Mersi efendim, param var. Olsun. Bunu Nermin'in hatırı için kabul edeceksiniz. Pek üzülür. Söylesene kızım. Kamil Bey karısının karşılık vermesini beklemeden kesip attı. Param var. Nermin alt dudağını ısırarak ağlamaya hazırlanıyordu. Enişte Bey eli hala iç cebinde beklerken Kamil Bey karısına döndü. Hadi efendim, güle güle. Misafirler gidince Burhanettin Bey içini çekti. Korkunç şeyler bunlar. Hangisi efendim, Yunan saldırısı mı? Benim saldırıdan haberim yok. Öyleyse korkunç olan nedir? Kadınların bizim yüzümüzden çektikleri. Yalan söylüyordu. Yalan söylemese bir haftadan beri bir başka kadını, kocası mahpusta bulunan, gerçekten daha acılı bir başka kadını mahvetmeye uğraşabilir mi? Kamil Bey, zelzele gibi yeraltı homurtularıyla yaklaşan büyük bir öfkeye kapılmış olarak odasına dönmüştü. Yalnız kalır kalmaz, nedense ilk defa kocasını aldatan kadınları hatırladı. Bunlardan o zamana kadar ancak 3-4 tane tanımıştı. Hepsi de ayrı ayrı milletlerden, ayrı sosyal zümrelerdendi. Hatta ilk bakışta huyları, aldatma sebepleri birbirinin tamamıyla tersi gibi göründüğü halde aynı cinsten olduklarını hemen anlamıştı. Hepsi de hainlikten zevk duyan, alçaldıklarını kavrayamayacak kadar dalgın, insanı ürkütecek kadar güçsüz şeylerdi. Hepsinde de razı etmiş olmanın pis zevkini kaybeder etmez, elleri vıcık vıcık bir şeye sürülmüş gibi rahatsızlık duymuş, böylelerini biraz haklı görmeye çalışan bazı romanlarda romancılardan iğrenmişti. Kadınlar aldatmakla kendilerini kirletiyorlar, erkekler de bu kirletmek işine hırsla koşuyorlardı. Mesele aşla çeşni meselesi değildi. Vakit geçirmek, eğlenmek falan da olamazdı. Daha acıklısı bu işte aşka benzeyen bir kepazelik kullanılıyordu. Seni seviyorum sözünün bu kadar çirkefe düşmesi de belki bundandı. Dünya yüzündeki her çeşit orospulukta, her çeşit orospuda, bunlar ister kadın ister erkek olsun, ister cinsel ilintilerde, ister haysiyet konularında orospuluk etsinler, bol bol aptallık bulunuyordu. Hızlı hızlı volta vururken durakladı, bir cigara yaktı. Kadın erkek ilintilerinde hiçbir zaman tek yönlü sert yargılardan yana olmamış, bütün aldatmalarda aldatanların bile bazen bilmedikleri bir özür bulunduğuna inanmıştı. Deminden beri düşündükleri Nermin'i kıskanmaktan geliyordu. Karısının ıslak gözlerini hatırladı. Onun elinden hala bir sıcaklık kalmış gibi avucunun içini minnetle öptü. Nermin bu yaşında bile bir bebek gibi yaşama zorluklarının acemisiydi ama kocasının şerefini her zaman korumayı becermiş, aralarına kıskançlığın rahatsızlığını hemen hemen hiç getirmemişti. Kadını şaşırttık diye düşündü. Ne kadar budala, hatta kıyıcı davrandığını şimdi anlıyordu. Her şeyi hırsızlık eder gibi ondan saklamaya hakkı olmamak lazımdır. Anlatmalı, inandırmalı, razı etmeliydi. Anlamaz ki. Ne demek? Madem ki Nedime Hanım anlamış, onu bu işlere karıştırmamak nasıl yanlış bir düşünce? Hiç karıştırmamak mümkün mü? İşte bak nasıl karıştı. Sağ gözün karıştığı bir işe sol gözü karıştırmamak ancak ona bir kara bez bağlamakla olur. Acaba çarşaf yıllardan beri Türk kadınlarının olduğu kadar Türk erkeklerinin de gözlerini mi bağladı? Bunları Nermin'e böylece yazmaya karar vererek alışık bir hareketle ceketinin sol iç cebinde dolma kalemini aradı. Kalemini de öteki ufak tefeğiyle beraber aldıklarını hatırlayınca kapıya umutsuz umutsuz baktı. Kapının üzerine tebeşirle yazılmış yazıyı buraya geldi geleli belki 10. defa okudu. Mahpusluk bir şey değil, sevdalık var bir yandan. Kendisi yanlış düşünüyordu. Doğrusu kapıdaki yazıdaydı. Nermin'e içinde debelendiği toplumsal boğuşmanın nedenlerini değil, ona karşı duyduğu büyük aşkı, bu aşktan gelen minnettarlığı yazmalı. 19 yaşındaki bir delikanlı ateşiyle alev alev bir aşk mektubu. Yüreği büyümüş olarak karyolaya sırt üstü uzandı. Uzun zaman karısına yazacağı mektubu tasarladı. Sevgili karıcığım, her şeyden önce beni affetmeni, ellerini öperek yalvarıyorum. Bir düşünceyi yazı haline getirmeden kafanın içinde uzun uzun diye çevirmenin imkansızlığını ilk defa bu kadar açık anlıyordu. Bir küçücük kurşun kalemle şuncacık bir kağıt parçasının olmaması, fikir denilen insan varlığındaki en üstün kudreti sulandırıp dağıtmakta, hiçbir işe yaramaz hale getirmekteydi. Zihin, mektubun cümlelerini sıralayacak yerde birdenbire kapalı bir zarfa geçiyor, bu kapalı zarf bir postacı çantasına dönüşüyor, postacı köşkün kapısını çalıyor, sonra sobanın karşısında sırtında kırmızı hırkasıyla Nermin, yanında gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş Ayşe, Nermin mektubu okurken, sevgili karıcığım, her şeyden önce beni affetmeni. Bir zaman sonra bu ilk cümleyi beğenmedi. Böyle başlamalar çoğunlukla bir ihaneti açıklarken kullanılır. Kadın ya da erkek arkada bıraktığına böyle bir mektup yazar. Başka cümleler buldu. Her bulduğunu ilk defa beğeniyor, biraz vakit geçince tekrar birinci cümleye dönüyordu. Sevgili karıcığım, her şeyden önce beni affetmeni. Nihayet içinde bulunduğu durumda yazının pek yetersiz bir anlaşma aracı olduğuna karar verdi. Sesin ahengi, el yüz hareketleri, hele bakışlar, hatta okşamalar falan lazımdı. Hem iki taraf arasında güç dengesi birdenbire kendi aleyhine dönmüştü. Mahpus bir adam 8 yıllık karısına, çocuğunun annesine bile aşkını anlatırken ellerini öperek af dileyemez. General Bonaparte'ın Joseph'ine İtalya'dan yolladığı yalvaran mektupları ancak zafer sayesinde yazabildiği, yani birisinden alçalmaksızın af dilemek için mutlaka üstün yerde olmanın gerektiği anlaşılıyordu. Oysa Ayşe 6 yaşında değildi, mesela 18 yaşında olsaydı ona kolayca yazar, derdini döker, annesiyle babası arasındaki sevgi elçiliği yapmasını pekala ister. Nermin 28 yaşında. 14 yıl sonra 42'sinde olacak. Kendisi de 48'inde. Belki de aksaçlı bir ihtiyar. Belki o zaman böyle bir mektupta da ihtiyaç kalmaz. Ayşe çok şükür insan gibi ıstırap çekecek yaşta bulunmuyor. Kendisi için ağlamaktan harap olduğunu söylemişlerdi. Sahiden o kadar harap bir halde mi? Ayşe için babası söz gelimi kaybolan bir yeni oyuncak kadar önemliyse gene bir şeydir. Kamil Bey, baba olmak ne güzel diye düşündü. Birisinden mi duyduğunu yoksa bir yerde mi okuduğunu kestiremeden baba olmak biraz da Allah olmaya benziyor cümlesini birkaç kere tekrarladı. Hele Ayşe doğduktan sonra zaman zaman Goryo babayı düşünmüş, bu kıyıcı kitabı bir daha okumak istediği halde bir türlü cesaret edememişti. Nihayet ikinci defa okuyup bitirince dehşetli bir öfkeye tutulduğunu hatırlıyordu. Bu öfkeye birçok da korku karışmıştı. Evlat sevgisi insanı o sefil çaresizliğe, o baş döndürücü alçalışa gerçekten düşürebilir mi? Evlatların, yani kız çocukların babalarına karşı hiç mi ödevleri yoktur? Sanat dehalarının birleşik tarafları olmalı. Dostoyevski ile Balzac nasıl da birbirlerine benziyorlar. Birinin Rus, ötekinin Fransız olması hiç önemli değil. Birisi kapkaranlık, öteki apaydınlık olduğu halde, birisinin karanlığında ötekinin aydınlığı, ötekinin aydınlığında da birisinin karanlığı fazlasıyla var. Her iki dahide de kahramanlar birer taraflarıyla doğruca Allah'a bağlanıyorlar. Allah'ın insan icadı olduğunu anlamak için dahi romancıların insanlarına, dahi ressamların tablolarına, dahi kompozitörlerin eserlerine, hatta dahi aktörlerin temsillerine bakmak el verir. Ayşe de benim eserim. Beni Allah'a bağlayan, yani bana Allah'tan bir parça getiren vasıta. İşte bu sebepten baba olmak biraz da Allah olmaya benzer demişler. Doğru söylemişler. Bir sigara daha yaktı. Hele Nedime Hanım'ı tanıdıktan sonra Ayşe'yi başka türlü yetiştirmeye karar vermişti. Ayşe hele büyüsün, Ayşe büyürse iyi ama, iyi ama Ayşe ile Nermin'in ne farkı var? Kendisi için Nermin nihayet Ayşe'nin büyümüşü sayılmaz mı? Şu halde Nermin'i neden Nedime Hanım gibi yapmaya çalışmadı? Beceremez diye mi? Bir zaman sonra kendi kendine utanarak açıkladı. Nedime Hanım'ı takdir ediyor, kızının ona benzemesini istiyordu. Fakat bu ancak 15 yıl sonraki işti. Bugün Nermin'i böyle bir tehlikeye atmaya asla cesareti yoktu. Nedime Hanım'ın evlerine geldiği cuma söylediği bir sözü hatırladı. Ben de herhangi bir Kamil Bey'in Ayşe'si değil miyim? İnsan her şeyi kaybedince demek daha mı bencil oluyordu? Bir kere Nedime Hanım hiçbir tehlikeyle karşılaşmış sayılmazdı ki. Tutuklansa, mahkum edilse bile, çünkü güçlüdür Nedime Hanım. Kendisi insanları, insanlar arasındaki ilintilerin toplamı olan hayatı yeniden yeniye tanımaya başlamadı mı? Asıl tehlike insanları iyi tanımamaktan gelmez mi? Öyleyse yakınlarına olaylarla insanları tanıtmak neden tehlike sayılsın ki? İşte görülüyor ki asıl tehlike hayatı yani insanları tanımamaktan geliyormuş. Bu konuda bilgisiz olanlar tehlikeye daha açık bulunuyorlar. Oturdu, çamurlu kunduralarına bakarak utangaç utangaç düşündü. Hata ettik. Kadına meseleleri ayrıntıyla oturup anlatacaktık. Meşin ceket, külot pantolon giyip beline tabanca kuşanarak dövüşmek Nermin'e belki yaraşmazdı ama başka işlerde pekala faydalı olurdu. Mesela bağış toplamakta. Herhangi bir fikrin kazanmasını kendisine iş edinerek buna salonlarında otururken bile yardım eden kadınları Avrupa'da çok görmüştü. Demek o zaman kendisi de hayatın içinde değilmiş. İnsan ilintilerinin iç yüzündeki yalasalardan habersizmiş. Ya da onlara tamamıyla başka anlamlar veriyormuş. İşte bu bilgisizliği yüzünden hayatı kendi hayatına bağlı insanları dünyanın dışında bırakmış. Budala oturup kıza aşk mektupları yazmayı tasarlayacağına bunları anlat. Ancak böyle bir meselede af dilemek gülünç sayılmaz. Nermin'in işi anlayacağına, anlayınca ödevlerini sevinçle kabul edeceğine emindi. Şimdiye kadar hiçbir isteğine karşı geldiğini hatırlamıyordu. Gardiyan asker İbrahim içeri girdiği zaman Kamil Bey bütün zorlukları yenmiş gibi memnundu. Gardiyanına takıldı. Geldin mi İbrahim Çavuş? Geldik sayende beyim. Geciktik de şimdi geldik. Canın sıkılmıştır öyle ya. Ablan mı geldi bugün? Evet ablan. Gelsin iyi. Haberin var mı? Yukarıdakiler seni sevmektedir ki ne kadar. Acımaktadır da fazladan. Yoksa ne mümkün? Buradakileri uçan kuşla konuşturmazlar. Ablamın yanında bir de gabur subayı varmış ne? Vardı. İşte gördün mü? O sebepten konuşturdular. Sen gavurların dillerinden anlar mısın? Anlarım. Gavura da iki çift laf edeydin. Şöyle şöyle deseydin. İyi vallahi. Dedim. Kabul etti mi? Bilmem. Hiç sesini çıkarmadı. Karşılığına gücü yetirememiştir. Aldı gavur ağzının payını öyleyse. Boynunu bir güzel ölçtü demek. Aferin. Bunun böyle olacağını bilmese konuşturmazdı binbaşımız. Alt kattakileri uçan kuşlar konuşturmazlar çünkü. Sen uçan kuş musun? Bize bakma. Biz adamdan sayılmayız. Biz mal gibiyiz. Nefer kısmı. Sanki davar malı. Estağfurullah öyle söyleme. Bari inat etmeseydin bu kez. Getirin şu alayı deseydin. Demedim. Haşa huzurunuzdan. İşte bunu beğenmedim beyim. Olmadı. Şimdilik bir alay el vermez mi canım? İleride bir tümen uydururduk şuradan buradan. Evet. Şimdilik alay el vermez mi? Kamil Bey gülümsedi. İyi ama İbrahim Çavuş, ben alayın hiçbir çeşidinden haz etmem. Bunu ne yapalım? Adam sen de alayı sen mi icat ettin? Büyük makama çıkarsan omuzunda yumurta küfesi yok ya, kaldırıverirsin. Gayrı ben ordumda alay istemem. Hep tümen olacak. Dedin mi tamam. Ablam ne demekte bu işlere? Ağlamıştır fukara. Ağladı. Hey karı milleti. Bir şey olsa ağlar. Sus be yahu, sil gözünü rezil deseydin. Dedim. Aklı ermez de ağlar. Köylü karısı da böyle. Aklı ermez, bir de gücü yetmez. Karıya pek ayıp değil ya, erkek kısmına yaraşmaz. Öyleyken burada harp divanında karı gibi ağlayan nice erkekler gördük biz. Tüh Allah belanızı versin. Sen hiç ağlamaz mısın? Ben mi? Ağlarım ama harp divanı ürküntüsünden değil. Neden ağlarsın? Bak dinle.
Bizi Çankırı'da askere aldılar. Barut deposuna kapattılar. Karı kız hep ardımıza düştü. Yanımıza sokmazlar. Karılar çığırışır. Derken şube reisi geldi. Bizi koyun gibi çevresine topladı. Nasihat verecek. Açtığı peygamber zamanındaki işlerden. Hamza pehlivanın şehitliğinden. Akıllı bir adam. Bar bar bağırmakta ki değme kulak dayanmaz. Sesini rüzgar toplayıp götürdüğünden pek anlamadım ama davul vurulunca baktım ki gözlerimden yağmur gibi yaş yürümüş. Yalnız ben miyim? Ağlamayan kalmadı bizim sevkiyattan. Bir de yürüyüşe geçildi. Kasabadan çıkmaktayız. Tuttuk Ankara yolunu. Hey babam, davul zurna, hey gazileri vurmaz mı? Koca karılar göğüslerini yırtarak kendilerini yere çarptılar. Gelinler otura kaldı tavuk gibi. İşte orada ne dersin beyim? Biz bir daha koyuverdik ağlamayı.
Ayrım sonu.